bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Pel Sokağı Çocukları, French Molnar, 1. kaset 1. yüz, Can Yayınları, 5. basım 1994, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Oya Manaf. French Molnar 12 Ocak 1878'de Budapeşte'de doğdu. 1 Nisan 1952'de New York'ta öldü. Molnar eski başkent Budapeşte'deki kent yaşamından kesitler alıp güldürü öğesi katarak yazmaya başladı. İlk romanı Elinizdeki Pal Sokağı Çocukları adlı romanıdır. 1907'de yazdığı bu roman büyük bir ilgiyle karşılandı. Hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilen bu roman dünya çocuklarının elinden yıllarca düşmedi. Dünya çocuk edebiyatının klasikleri arasına giren Pal Sokağı Çocukları'nda yazar, kentin iki ayrı kesiminde oturan iki çocuk topluluğunun serüven dolu kavgasını anlatır. Yiğitlik, korkaklık, kalleşlik, özveri ve onur gibi insanın değişmeyen evrensel özellikleri bu romanın kahramanları olan çocuklarda ustaca işlenmiştir. Romanlarıyla olduğu kadar tiyatro oyunlarıyla da ünlenen French Molnar'ın ilk oyunu Şeytan'dır, 1907. Hukuk öğrenimi gören yazar gazeteciliği seçti ve 1. Dünya Savaşı sırasında savaş muhabiri olarak çalıştı. Ünlü oyunları Lilium 1909, Ku 1920 ve Kırmızı Değirmendir 1923. Müzik 1908 başlığı altında derlediği öyküleri Macar edebiyatının başyapıtlarından biridir. Yoksul kesim bu ünlü yazarın yapıtlarında çok ustaca işlenir. Yaşamının son yıllarını Amerika'da geçirdi ve orada öldü. Türkçesi Zeyyat Selimoğlu, Pal Sokağı Çocukları, dünya çocuk edebiyatının başyapıtlarından biri. Ünlü Macar yazarı French Molnar'ın yazdığı bu kitap, yazıldığı günden bu yana dünyanın dört bir yanında çocukların ellerinden düşmüyor. Pal Sokağı Çocukları, büyük bir kentte yaşayan iki çocuk topluluğunun çatışmasını anlatır. Topluluklardan biri Pal Sokağı çocuklarıdır. Bunlar yoksul aile çocuklarıdır. Kızıl gömlekliler diye anılan ikinci çocuk topluluğu ise daha varlıklı ailelerden gelmedir. Pal Sokağı çocukları bir arsayı kendilerine yurt edinmişlerdir. Kızıl gömlekliler bir gün bu arsayı ele geçirmek isterler. Sonunda çatışmalar tam bir savaşa dönüşür. Pal Sokağı Çocukları dayanışmanın, dostluğun, dürüstlüğün, mertliğin, yiğitliğin, yurtseverliğin simgesi olacak bir kitap. Birinci bölüm. Saat 1'e çeyrek vardı. Okulun fizik laboratuvarındaki deney masası üzerinde yürütülen uzun ve başarısız deneylerden sonra gerilim dolu an gelip çatmış, deney lambasının renksiz alevinde zümrüt yeşili hoş bir ışık belirmişti. Öğretmen, böylece aleve yeşil bir renk verecek kimyasal bileşimi gerçekleştirmiş oluyordu. Başarısını kanıtlayan bir işaretti bu. Dediğim gibi saat 1'e çeyrek kala işte bu anlı şanlı başarı anının tam ortasında komşu evin avlusundan yükselen bir laterna sesi sınıfın havasını değiştiriverdi. Oldukça sıcak bir Mart günüydü. Pencereler ardına kadar açılmıştı. Laterna sesi hafif bahar rüzgarıyla sınıftan içeri doluyordu. Şen şatır Macar halk şarkılarından oluşan bu ezgi Laterna'dan yükseldiği için olacak hemen hemen bir marş ya da az buçuk bir Viyana valsi havasındaydı. Hani bütün sınıf makaraları koyuverse yeriydi. Aslında tek tük gülenler de olmadı değil. Deney lambasında neşeyle ışıldayan yeşil çizgi ancak ilk sıralardaki birkaç çocuğun dikkatini çekebilmişti. Ötekiler küçük komşu evlerin damlarının göründüğü pencereden dışarı bakıyorlardı. Bütün gözler öğle güneşinin altında ışıldayan uzaktaki kilise kulesinde, kuledeki saatin yel kovanında, gönülleri ferahlatarak bire doğru yaklaşmakta olan saatin yel kovanındaydı. Dışarıya kulak verdiler mi, müzikle birlikte bir takım yabancı sesler de geliyordu. Atlı tramvayın çan sesleriyle birlikte, Laterna'nın çaldığından bambaşka hava tutturan hizmetçi kızın şarkısı işitiliyordu. Bütün sınıfa bir canlılık gelmişti. Kimileri sıraların altındaki kitaplarını karıştırıyor, düzensever öğrenciler yazı kalemlerinin uçlarını siliyorlardı. Boca kırmızı meşinle kaplanmış olan mürekkep akıtmayacak biçimdeki hokkasını kapatmaya çalışıyordu. Bu hokka mürekkep damlatmazdı ama cebe sokulmamak koşuluyla. Çele de kitap yerine geçen not kağıtlarını topluyordu. Çele oldum olası süse, cakaya düşkün bir çocuktu. Öbür gençlerin yaptığı gibi yanında sürüyle kitap taşımazdı. Yanına yalnızca en gerekli kağıtları alır, onları da dikkatle bütün ceplerine dağıtırdı. En arka sırada oturan çonar koş, sıkkın bir su aygırı gibi ağız dolusu esnemeye koyulmuştu. Weiss sırayla bütün ceplerini ters yüz ediyor, saat 10'dan 13'e kadar parça parça kopararak yediği küçük beyaz ekmeğin kırıntılarını temizliyordu. Bu arada Gerep de "Hak kalktım, hak kalkıyorum" dercesine sıranın altında ayaklarını sürtüp duruyordu. Masa gelince o da kucağına muşambasını yaymış, kitaplarını büyüklüklerine göre diziyordu. Kitapların dizilmesi bitince elindeki kayışla öylesine sıkı sıkı bağladı ki kitapları, altındaki sıra gacır gacır öttü. Kendini iyice zorlamış olan Barabas'ın yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Uzun sözün kısası, herkes kendi bildiğince sınıftan çıkıp gitmenin hazırlığı içindeydi. Dersin 5 dakika sonra biteceğini umursamazmış gibi görünen tek kişi öğretmendi. Yumuşak bakışlarını sınıftaki çocukların üzerinde şöyle bir dolaştırdı. Ne var? Ne oluyor? Bütün sınıf derin bir sessizliğe büründü. Sinek uçsa duyulacaktı neredeyse. Barabas elindeki kayışı gevşetti. Gerep ayaklarını sürtmeyi kesti. Weiss dışarı çıkardığı cep astarını yeniden içeri soktu. Çona koş ile ağzında esnemeyi bitirdi. Çele kağıtlarını toplamayı bıraktı. Boca kırmızı hokkasını telaşla cebine soktu. Ne gariptir ki hokka cebe girdiğini duyar duymaz güzeli mavi mürekkebini sızdırmaya başlamıştı bile. Ne oluyorsunuz diye tekrarladı öğretmen. Ama çocuklar yerlerinde kıpırdamıyorlardı bile. Öğretmen pencereye dönüp dışarıya şöyle bir baktı. Yatağından yükselen ses okulmuş, disiplinmiş bana vız gelir der gibi sürüp gidiyordu. Öğretmen yine de Laterna sesinin geldiği yöne sert sert baktı. Çengey, pencereyi kapat. Çengey, ufaklık çengey yerinden fırladı. Yüzü her zamanki gibi ciddiydi, gidip pencereyi kapattı. Tam bu sırada oturduğu sıradan eğilen çona koş, küçük sarışın bir çocuğa fısıldadı. Dikkat, Nemetçek. Nemetçek önce arkasına, sonra da yere bir göz attı. Küçücük bir kağıt top yuvarlanarak ona doğru yaklaşıyordu. Yerden aldığı kağıt topu açtı. Kağıdın bir yüzünde şu yazılıydı. Boca'ya ilet. Bunun yalnızca adres olduğunu, asıl mektubun kağıdın öbür yüzünde yazılı olduğunu biliyordu Nemetçek. Ama dürüst bir çocuk olduğundan kendine yazılmamış bir mektubu okumazdı. Zaten şimdiye kadar da hiç okumamıştı. Kağıdı yeniden top gibi yuvarlayıp bir fırsatını buldu. Sıraların arasından uzanan yola doğru eğildi. Kısık bir sesle "Dikkat, Boca!" dedi. Şimdi Boca'nın gözleri yerde, bu türden haberleri ileten her zamanki trafik geçitindeydi. Kağıt top yuvarlana yuvarlana gelmişti bile. Kağıdın öbür yüzünde sarışın Nemetçek'in kendine saygısından ötürü okumadığı yüzünde şu yazılıydı. Genel kurul toplantısı saat 3'te, başkanlık seçimi arsada, lütfen duyurun. Kağıdı cebine sokuşturan Boca kitapları tutan kayışı iyice sıktı. Okul zili çalmaya başlayınca dersin bittiğini öğretmen de anlamıştı artık. Deney lambasını söndüren öğretmen ertesi günün ödevlerini de verdi, laboratuvara geçti. Bu laboratuvarın kapısı ne zaman açılsa doldurulmuş hayvanlarla kuşların camdan gözlerle baktıkları bir köşeden de sessiz, vakur, sır küpü ve dehşet kumkuması sararmış bir insan iskeleti görülürdü. Sınıfın fizik laboratuvarını boşaltması bir dakika bile sürmedi. Sütunlarla süslenmiş büyük merdivende bir koşuşmadır başladı. Bu türden koşuşmalar ancak gürültülü, patırtılı kalabalık arasından öğretmenlerden biri boy gösterince yatışırdı. Sanki bir anlığına frenlere basılır, ortalığa bir sessizlik çöker ama öğretmenin köşeyi dönmesiyle birlikte gürültü yeniden başlardı. Kapıdan fırlayan çocukların kimileri sağa, kimileri sola saptı. Bir öğretmenle karşılaşmaya görsünler, kasketleri hemen havalanıyordu. Güneş altındaki sokakta yorgun ve aç koşuyorlardı. Kafalarındaki sersemlik, sokaktaki canlı ve neşe dolu kalabalık yavaş yavaş durulmaya başlamıştı. Özgürlüklerine kavuşmuş küçük tutsaklar örneği temiz bahar havası ve ılık güneş altında gürültülü kent içinden geçerek arabaların, atlı tramvayların, caddelerin, mağazaların arasından evlerinin yolunu tutuyorlardı. Çelek komşularının kapısı önünde koz helva pazarlığına girişmişti bile. Helvacı fiyatını arttırmıştı. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin koz helvanın bir ölçeği 1 lira eder. İzlenen yol da şudur. Helvacının küçük bir satırı vardır. İşte bu satırla o kocaman bembeyaz ve fıstıklı koz helva yığınından bir vuruşta ne kadar keserse kessin o parçanın fiyatı 1 liradır. Büyük kapı önündeki bütün satışlardan bilirim hep budur 1 liradır. Örneğin çubuğa geçirilmiş 3 kuru erik, 3 yarım incir, 3 şeftali, 3 yarım cevizin fiyatı da hem de şırıya banılmış olması şartıyla yine 1 liradır. Arpa şekeri olsun, ayı şekeri olsun yine 1 liraya satılır. Yeryüzünün görüp görebileceği şu en lezzetli çerezin, öğrenci yemininin küllahı bile 1 liradır. Neler bulunmaz ki o çerezin içinde? Fındık mı istersiniz? Kuş üzümü, kuru üzüm, şeker, badem mi, keçi boynuzu kırıntısı, sokak süprüntüsü sinek mi? 1 liraya satın aldığın öğrenci yemi işte böylece sanayi, bitki ve hayvanlar dünyasının ürünlerinden en zengin çeşitleri bir araya getirip sunar. Çelenin pazarlık etmesinin nedeni helvacının fiyatları arttırmış olmasıydı. Ticaret yani kazanç değil ki düşünce fiyatların yükseldiği ticaret yasalarından anlayanların öteden beri bildikleri bir şeydir. Örneğin Asya'dan gelen çayın fiyatı yüksektir. Neden mi? Çünkü bu çayı getiren kervanların eşkıya yatığı yerlerden geçmesi gerekir de ondan. İşte bu riskoyu biz Batı Avrupalılar cebimizden ödemek zorundayızdır. Helvacının tam bir tüccar kafasına sahip olduğundan kuşku duyulmazdı. Onun okul yakınında satış yapmasını yasaklamak niyetindeydiler. Kovulacağını çok iyi biliyordu adamcağız. Önünden geçen öğretmenlere şekerlerinin arasından tatlı tatlı gülümseyip dursa da kendisini gençliğin düşmanı gibi gördüklerinden hiç kuşkusu yoktu. Ceplerindeki bütün parayı bu İtalyana kaptırıyor çocuklar diyordu öğretmenler. Okulun yanı başındaki bu ticaretin pek de uzun ömürlü olmayacağını anlayan İtalyan da hababam fiyatları arttırıyordu. Er geç yerinden olacaksa, hiç değilse iyi bir kârla ayrılmalıydı buradan. Çelenin yüzüne bakıp şöyle dedi. Bugüne kadar her ne alırsan 1 liraydı. Bundan böyle ne alırsan 2 lira. Bu sözleri ona yabancı gelen dilde zar zor söylerken küçük satırını sallayıp duruyordu. Gerep çeleye fısıldadı. Kasketini çıkarıp bir vursana şekerlere. Çele hayran kalmıştı bu öneriye. Şaka dediğim böyle olurdu işte. Harikaydı doğrusu. Bir vuruşla darmadağın edebilirdi şekerleri. Çocuklar da zevkten dört köşe olurlardı. Gerep kulağının dibinde şeytan gibi fısıldayıp duruyordu boyuna. Hadi vursana kasketini yahu. Soyguncunun daniskası bu herif. Çele kasketini çıkardı. Güzel kasketçiyim dedi bocalayarak. Bu işin yürüyeceği yoktu böyle. Gerep yanlış adama başvurmuştu. Çele gerçekten de süse düşkün cakacının biriydi. Kasketine mi kıyamıyorsun yoksa diye sordu Gerep. Evet dedi Çele, korktuğumu sanma, korkak falan değilim. Kasketime acıyorum o kadar. İspat edeyim istersen. Senin kasketini ver, vurayım şekerleri. Gerep bu sözün altında kalacak çocuk değildi. Doğrusu düpedüz hakaretti bu. Köpürdü. Kendi kasketimle vurmasını ben de bilirim. Bu herif soyguncu diyorum sana. Korkuyorsan çekil git. Ve savaşa hazır olduğunu gösteren bir davranışla kasketini çıkardı başından. Niyeti kasketi tatlılarla, şekerlemelerle dolu bacaklı sehpanın üzerine fırlatmaktı. Tam bu sırada arkadan uzanan biri elini yakaladı. Erkeksi bir sesti. Ne yapmak niyetindesin diye sordu. Gerep dönüp baktı. Boka arkasındaydı. Niyetin ne diye sordu Boka yeniden. Yumuşak ağırbaşlı bir tavırla Gerep'in yüzüne baktı. Gerep eğiticisinin keskin bakışlarını üzerinde duyan bir aslan gibi homurdandı önce. Sonra yatıştı, sustu. Kasketini yeniden başına geçirip omuz silkti. Boka hafif bir sesle adamı rahat bırak dedi. Yürekli olmak hoşuma gider ama böylesi saçma. Gel benimle. Gerebe elini uzattı. Eli mürekkep içindeydi. Mürekkep hokkası, içindeki koyu mavi mürekkebi rahat rahat Boka'nın cebine sızdırmış. Boka da olan bitenden habersiz elin cebinden çekip çıkarmıştı. Pek de üzerinde durmadılar bunun. Boka elini duvara sürerek temizledi. Boka Gereb'in koluna girdi. Aşağıya doğru yürüdüler. Çakacı küçük çele geride kalmıştı. Geri püskürtülmüş bir asinin üzüntüsü içinde kısık bir sesle İtalyana şöyle dediğini duydular. Madem bundan böyle ne alırsak 2 lira, bana 2 liralık koz helva ver bakalım. Bunu söylerken bir yandan da küçük yeşil para cüzdanına el atmıştı. İtalyan gülümsüyor, yarın fiyatı 3 liraya çıkarsam nasıl olur acaba diye düşünüyordu belki de. Hayal kurmak diye buna denirdi işte. Tek bir altının 100 altın değerinde olduğunu düşünmek gibi bir şey. Helvacı satırını koz helvanın üzerine indirip kestiği parçayı bir kağıda sardı. Çele kötü kötü baktı helvacıya. Bu ne yahu? Eskiden verdiğinden de az bu. İşleri yolunda giden İtalyan işi iyice yüzsüzlüğe vurdurmuştu artık. Sırıtarak karşılık verdi. Daha pahalı demek daha az demektir. Sonra yeni bir müşteriden yana döndü. Bu yeni müşteri alacağı dersi öğrenmiş, 2 lirayı avucunda hazırlamıştı bile. Helvacı küçük satırını beyaz helva topağına indirdi. Satırı kullanırken masallardaki cellatlardan farkı yoktu. Hani o masallarda küçücük baltalı cellatlar vardır. Küçücük adamların ceviz büyüklüğündeki kafalarını uçururlar. İşte tıpkı onları andırıyordu helvacı. Sakın ha dedi çele yeni müşteriye, ondan helva alma sakın. Soyguncunun biri o. Bir çırpıda elindeki koz helvayı ağzına tıktı. Koz helvanın hemen hemen yarısı kağıda yapışmış kalmıştı. Gerçi koparılamazdı kağıttan ama yalanarak pekala yenirdi. Beni bekleyin deyip seslenip ötekilerin ardından koştu. Köşe başında yetişti çocuklara. Bir yan sokağa saptılar. Ortalarında Boka kol kola yürüyorlardı. Boka her zamanki gibi sakin ve ciddi haliyle bir şeyler anlatıyordu. Boka 14 yaşlarındaydı. Yüzünde erkeksi hatlar belirmemişti daha ama konuşmaya başladı mı yaşından birkaç yaş daha büyük görünürdü. Derinden gelen tatlı bir sesi vardı. Saçma konuştuğu olmazdı. Budalaca şakalardan da pek hoşlanmazdı. Tartışmalardan uzak dururdu. Boka'yı hakem yapmak istediler mi kaçmanın bir yolunu bulurdu o. Gereken yargı verildikten sonra taraflardan birinin küseceğini biliyordu. Üstelik bu küskünlük çoğunlukla hakeme yöneliyordu. Yalnız iş çığırından çıkıp kavga büyür, öğretmenlerin işe karışacağı anlaşılırsa Boka araya girer, ortalığı yatıştırırdı. İşte o zaman ara bulucuya kızan ya da küsen olmazdı. Uzun sözün kısası, Boka aklı başında bir çocuktu. Hayatta çok ileri gidemeyecek bile olsa her zaman namuslu ve onurlu bir insan olarak kalacaktı. Eve gitmek için artık Köstelek sokağına sapmaları gerekiyordu. Bu küçük sessiz sokak ilk yaz güneşi altında tatlı bir havaya bürünmüştü. Sokağın bir yanına kurulmuş olan tütün fabrikasından hafif hafif homurtular geliyordu. Köstelek sokağında iki kişi gördüler. Yolun ortasında durup bekleyen iki kişi. Biri güçlü kuvvetli çona koş, öteki de küçük sarışın neme çekti. Kol kola girmiş üç arkadaşın yaklaştığını gören çona koş iki parmağını sevinçle ağzına sokup tren düdüğünü andıran bir ıslık çaldı. Bu ıslığı çalmak ona vergiydi. Dördüncü sınıftakilerden hiçbiri öykünemiyordu ona. Dördüncü sınıf şöyle dursun, tüm okulda ancak bir iki kişi vardı bu arabacı ıslığını becerebilen. Söylentiye bakılırsa ancak kültür kolu başkanı çalabilirmiş bu ıslığı eskiden. Ama dediğim gibi o da eskiden, daha kültür kolu başkanı olmadan önce. Başkanlığa seçildikten sonra kültür başkanının bir daha parmağını ağzına götürdüğü görülmemiş. Her çarşamba öğleden sonra kürsüde edebiyat öğretmeninin yanında oturan kültür kolu başkanı da ıslık çalacak değil ya. Çanakoş yine o tiz ıslığı çalmıştı. Çanakoş'a yaklaşan çocuklar sokağın ortasına bir araya gelip toplandılar. Çanakoş küçük Nemeçek'ten yana döndü. Onlara anlatmadın mı daha? Hayır. Neyi anlatacak diye sordu ötekiler hemen. Çanakoş küçük sarışının yerine. Dün müzede yine el koydum yapmışlar diye karşılık verdi. Kimler? Pastör kardeşler var ya onlar işte. Bunun üzerine bir sessizlik çöktü. Şeytan geçmişti sanki. Bu derin sessizliğin nedenini anlamak için el koydum deyiminin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Bu deyimin Budapeşte okul çocukları için önemli bir anlamı ve yeri vardır. Gücü kuvveti yerinde bir çocuk kendinden daha güçsüz çocukların mile ya da benzeri oyunları oynadığını görür ve mile, cici ali ya da misketi ele geçirmek isterse yüksek sesi el koydum diye bağırır. Bu deyim kullanıldı mı gücüne güvenen çocuk mile, cici ali ve bu misketi savaş ganimeti diye ilan etmiş ve onları almasına engel olunursa kuvvet kullanacağını açıklamış sayılır. Kısacası el koydum demek bir bakıma savaş ilan edildi demektir. Aynı zamanda kuşatmalarda başvurulacak zorbalığın, kaba kuvvetin, yumruk hakkının, korsan egemenliğinin kısa yoldan özetlenmesi anlamını da taşır. Söze ilk başlayan Çele oldu. Dehşete kapılarak ne dedi? El koydum mu yapmışlar? Küçük Nemetçek işin önemini anlamış gibi yaptılar ya diye karşılık verdi. Derken bu kez de Gerep köpürdü. Buna daha fazla göz yumamayız artık. Bir çaresine bakmalıyız diyorum ama boka baştan savuyor hep. Gerekeni yapmazsak bizi dövmeye kalkacaklar. Sevinç ıslığını çalmak isteyen Çona Koş iki parmağını ağzına götürdü. Hele bir ayaklanma söz konusu olsun. Çona Koş dünden hazırdı. Ne var ki? Boka sıkıca tutup indirdi Çona Koş'un elini. Kulaklarımızı sağır edeceksin dedi. Sonra ufaklık Nemetçek'e dönüp ciddiyetle sordu. Sen iyice bir anlatsana bakayım nasıl olmuş? Şey işte el koydum yapmışlar. Peki ne zaman? Dün öğleden sonra. Nerede? Müzede. Müzenin bahçesini şöyle adlandırıyorlardı. Şimdi ayrıntılarıyla anlat bakalım. Onlara karşı harekete geçmeden önce bütün gerçeği bilmemiz gerekir. Böylesine bir olayda kendisine en önemli görevin düştüğünü anlayan küçük Nemetçek çok heyecanlanmıştı. Sık rastlanır bir şey değildi bu. Aslında çocukların gözünde Nemetçek ha var ha yoktu. Aritmetikteki sıfır gibi bir şeydi yani. Hiç kimse üzerinde durmazdı Nemetçek'in. Önemsiz, sıska, küçük bir oğlandı işte hepsi o kadar. Bütün bunlardan ötürü kurbanlık koyundan farkı yoktu. Nemetçek anlatmaya, ötekiler de baş başa verip dinlemeye koyuldular. Şöyle oldu, dedi Nemetçek. Öğle yemeğinden sonra müzenin bahçesindeydik. Weiss, ben, Richter, Kolnay, bir de Barabas. Önce Esterhay sokağında top oynamak niyetindeydik. Ama top liseli çocukların olduğu için oynatmazlardı bize. Barabas da hadi çocuklar dedi. Biz de müzeye gidip mile oynayalım öyleyse. Kalkıp müzeye gittik. Duvar dibinde mile oynamaya başladık. Her birimiz bir misket yuvarlıyor. Kimin misketi daha önce yuvarlanan misketi vurursa milelerin hepsini topluyordu. Sıraya girip misketleri yuvarlıyorduk. Duvar dibinde hemen 15 mile toplanmıştı.